Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz, program takdimciniz Sami Türkan ve yanımızda kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları kıymetli hocamıza soracağız. Hocamızın kıymetli cevaplarını da sizlerle buluşturmuş olacağız diyelim efendim. Ve WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizler de kıymetli hocamıza sizlerin sorularını sorar, cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim efendim. Ve ilk sorumuzla başlayalım isterseniz hocam. Haram ürünler satan bir yerde çalışan kimsenin kazancı helal olur mu hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tüm haram ürünlerle mi meşgul? Yoksa yaptığı işin içerisinde helalı da haramı da var mı? Mesela bugün bazı marketler var. Bu marketlerin bir bölümünde diyelim içki, yani sarhoş edici içkiler var. Ama büyük bir kısmı, geriye kalan kısmında normal insanların ihtiyacı olan şeyler var. Bu bura olabilir. Bir de sadece içkiyle uğraşan. Bu ister lokanta olsun, ister gazino olsun, ister büfe olsun. Sadece içki satan yerler var. Şimdi bunun ikisi farklı olabilir. Eğer bir kimse bir büyük markette çalışıyorsa ve o markette efendim o içkiyle ilgili olan kısımla hiçbir ilgisi yoksa, alakası yoksa, geriye kalan taraflarında çalışırsa, o takdirde bu caiz olur. Neden? Çünkü bu çalışan kişinin içkinin alımıyla, satımıyla, taşınmasıyla hiçbir irtibatı olmamış. Yasak olan o. Yani yasak olan nedir? İçkiyi imal etmektir. Hı hı. Taşımaktır, ikram etmektir, içmektir. Bunlar yok. Ama öyle değil de o fabrik şeyin, marketin içki reyonunda çalışıyorsa, ki bazı bunlar var bazı marketlerde, o zaman o caiz olmaz. Veya sadece içkiyle ilgili olan, içki satan bir büfede çalışıyorsa bu caiz olmaz. Çünkü demin söylediğim gibi bu alanda satan da içki konusunda sorumludur, günahkardır. Ama içkiyle irtibatı, alakası hiç yoksa bir kenarda orada çalışabilir. Fakat insan diyelim ki bunda şu akla gelebilir. Bu marketin bu kişiye ödediği paradan içkiden gelen de var. Yani o market içkiden de para kazanıyor, başka şeylerden de. Ve çalıştırdığı kişinin maaşını da o kazandığı paradan veriyor. Bu bir sakınca teşkil etmez mi diye akla gelebilir. Böyle bir durumda kişinin gelirinin fazlasına bakarız biz. Yani yarıdan fazlası helal yoldan mı? Yoksa haram yoldan mı? Yarıdan fazlası helal yoldan gelirse o işverenin verdiği parayı alınabilir. Ama tamamı veya yarıdan çoğu haram yolla elde ediliyorsa o zaman o kişinin verdiği alınmaz. Çünkü o para ona ait sayılmaz. Ki genelde marketlerde de o içkinin payı %5'i geçmezdir yani. Dediğim şartlarla çalışılabilir ama içkiyle ilgili olan kısımda çalışamam.
Bankalarda peki aynı hüküm?
Bankalarda aynı şekilde. Yani o konu biraz karışık. Yani bankada çeşitli işlerde çalışan, çeşitli kolumlarda çalışan insanlar var. Bunun bekçisi var, temizlikçisi var, çaycısı var. Efendim hiç faiz almakla vermekle irtibatı olmayanlar var, olanlar var. Kişiye göre bu farklılık arz edebilir. Bir de bu konularda bir fetva verilirken çok dikkatli davranmak lazım. Çünkü eğer mahzursuzsa biz buna mahzurlu der. Ve insan da bunu yaparsa günaha girer. Yani bir şeye haram olmadığı halde fetva veren kişi haram derse ve fetva alan da bu fetvayı almış olmasına rağmen o fiili işlerse sanki haram işlemiş gibi olur. O yüzden bu böyle şüpheli konularda tamam ihtiyat esastır ama yüz binlerce insanın da bir kazancı söz konusu. Bunların hepsi birden değerlendirilmesi lazım.
Eyvallah hocam. Kamu kurumlarında çalışan kimselerin kurum işleri dışında şahsi ihtiyaçları için su ve elektrik kullanması caiz mi hocam?
Şahsi ihtiyaç ne? Abdest almak mı?
Yani telefonu şarj etmek.
Ha, yani öyle basit şeyler artık örttür. Yani Hazreti Ömer'in yaptığının efendim hep örnek veririz işte devlet işinde çalışırken ya da devlet işi yaparken hazinenin kandilini yakarmış. Hı hı. Kendi işinde kendi kandilini yakarmış. Tamam çok ideal bir şey, güzel bir şey. Ama böyle ufak tefek şeyler de artık örf haline gelmiş. Bunu devlet de biliyor, herkes biliyor. O kadarcıktan bir şey olmaz ama tutuyor adam arabasını yıkattırıyor devletin suyuyla. Veya ne bileyim işte kendi şahsi işlerini görüyor bilgisayarındaki o elektrikle. Bunlardan kaçınmalı çünkü devlet malı, yetim malı, vakıf malı önemlidir.
Eyvallah hocam. Kurşun dökmenin ve döktürmenin hükmü nedir hocam?
Caiz değildir. Dinimizde böyle bir olay yok. Bu dini bir mesele de değil. Tamamen bu bir şeydir. Hurafedir. Batıl inançtır. Bunun dinle, diyanetle alakası da yok. Gerçekle de, hakikatle de alakası yok.
Eyvallah hocam. Telkinin dinimizdeki yeri nedir hocam?
Şimdi telkin deyince, telkin değil, telkin şeklinde ifade edilir. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ölülerinize kelime-i şehadeti telkin edin veya kelime-i tevhidi telakin edin. Lakkinu mevtakum. İfade bu ölülerinize. Hı hı. Şimdi Arapçada itibar mayyukum diye bir şey var. Yani kesin olarak olacak olan bir şey olmuş gibi ifade edilir. Kesin olarak olacak olan bir şey olmuş gibi. Şimdi ölülerinize, bu ölülerinize telkin edin kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi hadisini ulema ölmek üzere olanlara şeklinde anlıyor. Hmm. Çünkü uygulama da bu şekilde zaten. Bu ölmek üzere olanlara muhtazar denilir. Muhtazar, yani bir sekaret diyoruz ya. Hmm. Muhtazar denilir. O duruma gelenlere kelime-i tevhidi telkin edilir. Peki o telkin etme ne demek? Onun yanında, onun duyabileceği kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyin. Asıl olan telkin budur. Bir de cenaze defnedildikten sonra kabrin üzerinde durup bir hocanın ona işte bazı şeyler hatırlatması, söylemesi, ey filan oğlu filan şeklinde bu kalıplaşmış bunun ifadeleri var. Hı hı. Bir de buna telkin diyorlar. Bu telkin caiz mi değil mi? Bu konuda İslam alimleri üç ayrı gruba ayrılmış. Bazıları mübah diyor. Bazıları müstehap veya sünnet diyor. Bazıları da mekruh diyor. Niye? Onun her birinin gerekçeleri var. Merak edenler o şeylerini anlarlar. Ama Peygamberimizden şu var. Birisi defnedilmiş. Bu kardeşiniz için dua edin. O şu anda hesaba çekiliyor şeklinde rivayet var. Ha, şimdi bunu esas alanlar bu müstehaptır veya sünnettir demişler. Ama öbür taraftan bu uygulamada böyle şimdiki yapılan şekilde bir telkin yok deyip mekruh demişler bir kısmı. Hı hı. Hanefi mezhebinde ya istersen yaparsın, istersen yapmazsın. Mübah dediğimiz. Yani bunun zararı da yok. O yüzden isteyen yap ama sünnet de değil. İsteyen yapar, isterse yapmaz. Hanefilerin görüşü de bu.
Eyvallah.
Ama öteki, yani ölmek üzere olan kişinin yanında telkinde bulunmak o vardır, sünnettir.
Eyvallah hocam. Kaza sonucu kopan bir uzun defnedilmesi gerekir mi hocam?
Bir yerlere gömülmesi lazım. Yani onu çöpe atılacak hali yok elbette. Ama o bir cenaze değildir. Yani bir kimsenin cenaze hükmüyle olması için ya başıyla beraber vücutunun yarısı veya başı yoksa bile vücutunun yarıdan fazlasının mevcut olması lazım Hanefi mezhebinde. Bir organ, kolu kopmuş veya dizini aşağı kopmuş. Bu cenaze değil bu. Ama bir insan parçasıdır. Onun bir yere gömülmesi lazım. Ama o cenazeymiş gibi değil. Mesela bazen oluyor değil mi bu şeylerde filan, trafik kazalarında filan parçalanıyor insanlar. Ama Şafii mezhebinde şeydir bu. Bir parçası da olsa o cenaze hükmündedir. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Fakat bir yere gömülür. Ama cenaze namazı kılınmaz onun için, işte yıkanmaz filan.
Evet. Hocam peki bu kişi kendi vefat ettikten sonra bu uzvu yanına mı defnedilmesi lazım?
Şart
tekrar?
Değil, öyle şart değil.
Öyle bir şart yok. Eyvallah hocam. Mezar taşına yazı yazmanın hükmü nedir hocam?
Şimdi bunun bir defa mezar taşı veya mezarın ne kadar olması şekli farklı. Bizim İslam tarihinde diyelim, yani belli bir döneme kadar kabirlerin üzerine böyle lahit yapmak, yani mezar yapmak, taş koymak, taşa yazmak yok. Belli bir süreden sonra bunlar olmuş, adet olmuş. Mesela Osmanlı'ya baktığımız zaman o kabir taşlarının üzerinde bir tarih yatar. Orada güzel beyitler vardır, ayet-i kerime mahalleri vardır, hadisler vardır. Ve bunlar yapılırken o zamanki ulema bunlara da karşı çıkmış değiller. Orada defnedilmiş olan kişinin adı sanı vardır. Yani bu haramdır dememişler. Ama şu söylenmiş, aşırı masraflar yapılarak kabir yapmak, kabir yaptırmak bu caiz değildir. Çünkü faydasızdır ve bu bir şeydir. Yabancılara ait bir gelenektir ve israftır. Ama bir taş koymak, taşın üzerine onu yazmak veya küllü nefsini da yıkatul mevt, yani her can ölümü tadacaktır. Buna benzetilen bir şeyler yapmak artık bu gelenek haline de gelmiş ve bunun da herhangi bir yere zararı da yok. Bu selefiler buna karşı çıkabiliyorlar. Mesela Arabistan'a gittiğim zaman Cennetul Baki'de olsun, Cennetul Muala'da olsun, böyle şeyler yok. Yani sadece kabir olduğuna dair bir tümsek ve başında bir taş var. Onlar onu o şekilde uyguluyorlar ama bizim coğrafyamızda bu artık şey değil, yani bu yasaklanmış bir şey değil ama böyle aşırı, böyle fazla ileride gitmemek lazım.
Evet. Peki hocam, mezarlık süslenir mi?
Mezarlık süslenme diye bir şey yok. Yani mezarlığa fidan dikebilirsin, çiçek ekebilirsin efendim, o ama bu mezarlıkları, işte kabirleri bir takım mermerlerle, renkli mermerlerle, farklı mermerlerle böyle şey türbe yapar gibi falan yapmak, bunlar dinimizde yok.
Eyvallah hocam. Hocam, salanın anlamı ve dinimizdeki yeri nedir?
Şimdi sala, peygamberimize salavat getirmektir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Bazen Resulullah'ın yerine Nebiyullah denir. Efendim işte peygamberimizle ilgili sıfatlar eklenir. Ama bizim geleneğimizde, yani İslam geleneğinde sala vermek diye bir şey yok şimdiki bizim camilerde olduğu gibi. Ne var? Ezan okuma var dışarıda. İçeride de kâmet var. Onun dışında başka bir şey yok. Ha, ben şunu bilmiyorum. Ne zaman sala başlamış? Ne zamandan beri sala veriliyor? Bunu bilmiyorum. Ha. Ama bugün niye sala veriliyor? Bir, vefat eden birinin vefat haberini duyurmak için veriliyor. Cuma geceleri veriliyor. Bir de bazı sıkıntılı günlerle ilgili veriliyor. İşte 15 Temmuz'da olduğu gibi. Ha, bunlar dini bir emir değildir. Yapılması gereken şart bir şey değildir. Olmazsa olmaz değildir. Bunlar yapılması gereken bir dini görevdir. Zihniyetiyle yapmak bid'attir. O caiz olmaz. Yani ben sala verdirmedim, benim ölüm boşa gitti. Yok öyle bir şey. Veya cuma akşamı geldi, sala verdirmedik, günaha girdik. Yok öyle bir şey. Bu düşünceyle sala verirse bu bid'attir. Bu caiz olmaz. Ama işte biraz da aşırıya gitmemek lazım. Bu adet haline gelmiş, gelenek haline gelmiş. Buna karşı biz engel de olamayız, diyebileceğimiz fazla bir şey de yok.
Evet. Hocam, şimdi bu işte sala verdirmezsem olmaz dediğimiz yerde şu geliyor benim aklıma. Bizim örfümüzde işte yedisidir, kırkıdır, cumasıdır gibi geleneğimiz var. Bunlara uymayı insanlar farz olarak görüyor artık. Burada hüküm nedir?
İşte aynısıdır. Yani bunları farz olarak görürsen bid'attır. Yoktur yani dinimizde üçüydü, yedisiydi, kırkıydı, ellikisiydi. Yoktur böyle bir şey. Bunlar tamamen bid'attır ve bid'at da yasaktır.
Eyvallah hocam. Teşhir ürünlerinin normal fiyattan satılması kul hakkı teşkil eder mi hocam?
Şimdi bakın, alıcıyla satıcı bir fiyat üzerinde anlaştı mı eğer ve satıcı alıcıyı fiyat konusunda olsun, piyasa konusunda olsun aldatmıyorsa, bunlar bu ticarette, bu alışverişte ittifak ettikleri, yani beraber kabullendikleri fiyat neyse ona uyarlar ve bunun sakıncası yoktur. Ha şimdi teşhir ürünü piyasada toplum içerisinde, yani toplum demeyelim de o malın ticaretini yapan çevrede, ortamda bir ayıp mıdır, değil midir? Yani bunun teşhir ürünün oluşu, bunun değerini düşürür mü, düşürmez mi? Eğer bu değerini düşürüyorsa, oranın o tüccar nezdinde onun teşhir ürünü oluşu o malın piyasadaki fiyatını düşürüyorsa, o zaman satın alan kişi daha önce bunu bilmiyorsa, bunu öğrendiği zaman geri verme hakkına sahip. Buna ayıp muhayyerliği deriz bu kadar. Aslında ayıbı tarif ederken, yani o muhayyerlik doğuran ayıbı tarif ederken şöyle denir. O tüccar nezdinde o malın değerinin düşmesine sebepse o kusur, o ayıptır. Ama değilse ayıp değildir. Ha, şimdi ama o teşhir ürünü şeye koymuş. Camın önüne koymuş, orada duruyor. Bir sene durmuş orada, sonra da satıyor. Ama bunda herhangi bir kusur, eksiklik, piyasada fiyatını düşürücü bir şey oluşmamış. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama oluşuyorsa o zaman satıcı söylemeli. Bu teşhir ürünü demeli. Ve ona göre satmalı. Ama fiyatta hiçbir değişiklik olmuyorsa piyasada, teşhir ürünü olduğunu söylemesine de gerek yok. Çünkü zaten o normal, kusursuz bir maldır.
Yani bu biraz daha elektronik cihazlarda düşünülüyor hocam.
Yani bizim için önemli olan şey şu. Teşhir ürünü olarak koyduğumuz zaman bu malın fiyatı düşer mi, düşmez mi piyasada? Odur.
Eyvallah.
Mesela diyelim ki rengi değişiyor falan. Teşhir ürünü olduğu için güneşten rengi değişiyor. Ha, o zaman tabii durum değişir. Ama hiçbir değişiklik yok. Hem işleyişinde hem görünüşünde. Ve bu da bir kusur olarak piyasada algılanmıyor. Bir sakınca yok onda.
Eyvallah hocam. TOKİ'den ev almak caiz midir hocam?
Şimdi TOKİ ne yapıyor? Türkiye'deki uygulamalarına baktığımız zaman ev yapıyor ve bir fiyat biçiyor. Zaten herkese de vermiyor. Kura çekiliyor, bilmem bir takım şartlar var. Yani senin bir dairen varsa TOKİ'den ikinci bir daire alamıyorsun. Yani TOKİ neye var? Devletin bir kurumu ve evi olmayan vatandaşa, insana ev temin etmek ve biraz da imkanı kıt olana yardımcı olmak. Bunun için ne yapıyor? Evi yapıyor. İşte kuraya göre kime düşmüşse fiyat belirliyor. Diyor ki bak bu evin bugünkü fiyatı 1 milyon lira. İstersen 1 milyonu öde, anahtarı al. Ha, param yok diyorsan bak o zaman 250 bin peşin vereceksin. Geriye kalan 750 bini takside bağlayacağız biz. Ha, ve bu vadede 10 sene. Bazen 20 sene. Ama diyor ben diyor her 6 ayda bir fiyat güncellemesi yapacağım diyor. Ve bu güncellemeyi de neye göre yapacağım diyor. Enflasyona göre diyor. Memura yapılan zamma göre diyor. Asgari ücrete göre diyor. Bir kriter belirliyor. Ve 6 ay geçti. Bu sana daha önce demişti ya aylık 1000 lira ödeyeceksin diye mesela veya 5000 lira ödeyeceksin. 6 ay 5000 lira ödedin veya peşinattan ödemedin. 6 ay geçti. Bakıyor piyasaya. Diyor ki 6000 ödeyeceksin bu 6 ay, önümüzdeki 6 ay diyor. Bunu neye göre söylüyor? Piyasadaki o paranın değer kaybına göre söylüyor. Ve aslında fazla olmuyor. Hatta bazen de ne yapıyor bu? Affediyor. Ya diyor ki %25'ini sildim diyor şeyin. Borcun %25'ini sildim diyor. Bütün bunlara baktığımız zaman, bir de insanların maddi durumuna baktığımız zaman elde bundan daha iyi bir çare görünmüyor. Yani dar gelirli için ve orta gelirli için, ev sahibi olma için bundan daha ehven bir durum görünmüyor. Keşke imkan olsa da hiç böyle şeylere fiyat farkına falan şey yapılmadan, gidilmeden işte peşin şu fiyat, vadeli şu fiyat deyip fixlense fiyatlar belirlenmesi, ona göre alım satım yapılsa, ama günümüz şartları buna elverişli değil. Yani diğer ev edinme türlerinden daha ehven Bana göre bu.
Evet hocam. Borçlunun borcunu kendi isteğiyle fazla vermesi faiz sayılır mı hocam?
Sayılmaz. Yani burada faiz olması için borçlanırken fazlalık şartının koşulması lazım. Borçlanırken. Ama burada sen birinden borç para almışsın. Hı. 6 ay sonra ödüyorsun. 10 bin lira almışsın. 11 bin lira olarak ödüyorsun. Hiçbir sakıncası yoktur. Hatta Peygamber Efendimiz bile bunu uygulamıştır. Yani bir ödünç un almış ve onu öderken zin ve zit, yani tat ve biraz fazlasını da koy demiştir. Bu caizdir.
Eyvallah hocam. Kur'an'ın para karşılığı okutulması caiz midir hocam?
Şimdi para karşılığı Kur'an-ı Kerim okuma, para karşılığı ibadet etme sayılır. Ve ibadet sadece Allah için yapılır. Ve ibadetin karşılığı da sevaptır. Kur'an-ı Kerim okuma da bir ibadet olduğuna göre Kur'an-ı Kerim okuma karşılığında para almak caiz değildir. Ama Kur'an-ı Kerim öğretme karşılığında para alınabilir. Öğretme. Alma ayrı, öğretme ayrı. Şimdi bizim ilk dönem alimlerimiz, yani mezhep imamları veya onların talebeleri hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim okuma, öğretme, imamlık yapma, müezzinlik yapma, bunlar karşılığında ücret alınamayacağını söylemişler. Ama o zamanki dönemlerde insanlar kendileri hevesle Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar bilmeyenlere, bilenler. Veya camiye gittiğin zaman 10 kişi, 20 kişi cemaatin önüne geçip namaz kıldırabiliyor. Yani imamlık mesleği yok. Kur'an kursu öğretmenliği, öğreticiliği mesleği yok. Niye? Bu işleri halk kendi gönüllü olarak yapıyor. Ama zaman geçiyor, bu işi yapanlar kalmıyor. Ve o zamanki fukaha, daha sonraki dönemde gelen fukaha, bu işler için ücret almak alınmazsa eğer, kimse bunu yapamayacak, devam ettirmeyecek ve yarın öbür gün Kur'an okumasını bilen kalmayacak. Cemaatin önünde geçip de namaz kıldıran kişi kalmayacak. O zaman bu işi yapanlara para verilmesi lazım demişler. Böyle bir iştihada. Ve günümüzde de bu iştihat üzerine fetva veriliyor. Yani diyoruz ki imamlık, müezzinlik gibi meslek haline gelen veya Kur'an-ı Kerim öğretmenliği gibi meslek haline gelen işlerde veya bunu yapanlarda para alabilirler. Ama hiç böyle değil de işte benim babam için bir Fatih Yasin okuyuver veya bir hatim ediver, onun parası şu, bu caiz değildir. Ama şu deniliyor. Mesela işte insanlar topluyorlar, Kur'an okutuyorlar, giderken bir hediye veriyorlar. Okuyanlar böyle bir şey beklememek kaydıyla. Hı hı. Bir hediye kabiliğinden verilenler alınabilir de deniliyor.
Eyvallah hocam. Gelin veya damatla mahremiyet sınırları nasıldır hocam?
Gelin aynen evlat gibidir. Damat da evlat gibidir. Yani kayınpederle gelini kendi kızı neyse odur. Yani başı açık, kolu açık kalabilir, yanında kalabilir. Anne, damat da kayınvalide de aynıdır. Ya bu hüküm budur. Hı hı. Ama tabii bu adab olarak dikkatli olmaları gerekir. Mesela bu mahremdir. Yani gelinle damat beraber hacca gidebilir, beraber yolculuğa çıkabilir. Gelinle kayınpeder veya damatla kayınvalide onun evladı gibidir, gidebilir.
Peki nikah düştükten sonra, yani boşandıktan sonra da devam eder mi?
Devam eder. Şimdi bu nikahı birbirleriyle evlenmeleri ebediyen yasak olanlar, geçici yasak olanlar. Ebediyen yasak olanlar kişinin yakın akrabaları. Yani kendi usulü, furuu, ablaları, teyzeleri, halaları, bunlar. Bunlar ve bir de kayınvalide ve gelin de ebedi nikah yasağına girer.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben cevaplarınız için teşekkür ediyorum sizlere. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.